Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor.
PNG ile Olimpiyat Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben İknur Yılmaz. Hiç durmadan, dinlenmek nedir bilmeden Olimpiyat Köyü'ne aşındırdığımız programımızın bu bölümünde rüzgara karşı mücadele edenlerin durağındayız. Evet evet, rüzgar sörfünün yani yelken sporlarının yapıldığı alandayız. Hadi şampiyon! Biri bir yelkenin ucundan tutmuş. Adeta şov yapan sporcularla dolu burası. Manzara etkileyici. Gelin bu rüzgar savaşçılarının ne yaptığını yakından inceleyelim. Ama önce rüzgar sörfü nedir, nasıl yapılır onu bir öğrenelim. Sörfü genellikle 2 ila 5 metre arasında yüzer bir tahta ve hareketini tek bir yelkenle sağlayan su üzerinde yapılan bir yelken sporudur. Yelken grubu tahtaya her yönde serbestçe dönebilen esnek bir mafsalla bağlıdır. Dümenle yönlendirilen bir yelkenliden farklı olarak rüzgar sörfü direk ve yelkeni döndürülerek, eğilerek ve tahtasının üzerine basılarak yönlendirilir.
Dönüş yaparken yelkeni boğduğunu arkasına doğru yatırmalısın. Arkası burası. Arka elinle bombayı tutup çekiyorsun. Boğduğunu tutup döndüğü zaman ayaklarımı direği hemen yanına al. 90 derece döndüm. Diğer 90'ı da tamamlayacağım.
Rüzgar sörfü sporu hem yelkenli hem de sörf sporlarının tüm öğelerini birleştiren ve kaykay, snowboard, su kayağı, wakeboard gibi diğer bazı sporlarında atletik olarak belirli bazı öğelerini paylaşan bir spordur. Her ne kadar bir yelkenli teknenin küçültülmüş hali gibi görüntü verse de rüzgar sörfü başka hiçbir yelkenli tekne tasarımının teklif edemeyeceği deneyimler sunar. Rüzgar sörfü yelkenli tekneler arasında dünya hız rekorunu elinde tutmaktadır. Rüzgar sörfünde zıplanabilir, ters taklalar atılabilir, kişi kendi etrafında hızla dönüşler yapabilir ve diğer başka hiçbir yelkenlinin yapamayacağı serbest stil hareketler gerçekleştirebilir. Rüzgar sörfü yapabilmek için dalga gerekmese de dünyanın en büyük dalgalarını ilk binenler yine rüzgar sörfçüleri olmuştur. Rüzgar sörfü hız, slalom, etap yarışı, dalga, Super X ve serbest stil olmak üzere birbirinden farklı disiplinleri içerir. 5, 4, 3, 2, 1, 9. Rüzgar sörfü her ne kadar 0 ila 95 km saat hızında esen rüzgarlarda yapabilse de birçok eğlence maksatlı yelkenci için 25 ila 45 km saat arası hızlarda esen rüzgarlar ideal olarak suyla teması en aza indiren kızaklama şeklinde seyir şartları sağlar. Daha hafif esen rüzgarlar yer değiştirme şeklinde seyirle sonuçlanır. Rüzgar sörfü sporunda ekipman seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Rüzgar şiddetine bağlı olarak yelken değiştirilerek en yüksek performans alınır. Dalgaların yüksekliği ve rüzgara bağlı olarak değiştirilen yelkene göre en uygun sörf tahtası seçilir. Seçilen sörf tahtası için hız ve dönüş performansında artış sağlamak adına yine ona uygun sörf tahtası fini seçimi yapılır. Tekniğini az çok anladık ama bu programın en haylaz yönü neydi? Şüphesiz merak. ince detayına kadar öğrenmeden ayrılmıyorduk hiçbir alandan. Merakımızı sonuna kadar gidermeden elbette buradan da ayrılmaya niyetimiz yok. Biz yine de açık kapı bırakalım. Kim bilir, belki sonra yeniden uğrarız. Ama bu rüzgar sörfü nasıl çıktı ortaya? Rüzgara karşı savaş açmak kimin fikriydi? Bunun bir peşine düşelim. Yıl 1964. Pensilvanyalı Newman Darby'nin dahice bir fikri vardır. Yelkeni, tahta yani board adı verilen düz bir teknenin üzerine her yöne hareketli bir mafsalla bağlamak. Bu sayede öne veya arkaya eğilebilen yelkenle hareketli bir dümene gerek duymadan yön tutmak mümkün olabilecektir. Board'un altına takılan sabit bir dümen ve yelkenin düşmesine engel olmak ve yön tutmak için kullanılan bir çatal yani bumba ile tamamlanan ekipmana Darby sailboard adını verir. Darby'nin buluşu Popular Science dergisine makale olacak ve yerel tekne fuarına katılacak kadar dikkat çekmiş ancak yaygın popülerlik kazanmamıştır. Mucit'in buluşu için bir patent almayı bile gerek görmemesi sonradan yıllar süren bir hukuk savaşına sebebiyet vermiştir.
Ceza kanunda karşılığı 277 ve
288.
O dediğiniz sizin şu...
İyi bir sörfçü olan Jim Drake, 60'ların başından beri Darby'den tamamen habersiz, yelken, hatta bir uçurtma takılarak yönlendirilen bir sörf fikrini arkadaşlarıyla uzun süredir paylaşmaktadır. Bu fikri hayata geçirmek için gerekli motivasyonu arkadaşlarından biri olan Hoyle Schweitzer'dan alır. İkisini de harekete geçiren motivasyon, Hoyle'ın eşi Diane'in artık bir an önce bu işe koyulmaları konusundaki kışkırtmasıyla olur. Bu sayede sörf tutkusunu yelkenle birleştirmek hayalinden yola çıkan iki arkadaş, aynı mafsal pratiğine dayanan daha sonra Windsurfer adını alacak olan Skate'i 1967'de hayata geçirirler. Buluşlarına bir patent almayı ihmal etmeyense Schweitzer olur. Hoyle daha sonra girişimci ruhu, ticari dehası ve eşi Diane'in desteğiyle rüzgar sörfünü kitlelere yaymayı başaracaktır.
Good morning from Weymouth. We're on race 7 of the women's RSX Windsurfer.
Ancak en başta söylediğimiz gibi ilk rüzgar sörfü tahtası ve yelkeni Mucit Newman Darby tarafından yapılarak kullanıldı. 1968'in Kasım ayında Bert Salisbury iş için geldiği Kaliforniya sahili karayolunda ilerlemektedir. Birden gözüne denizde windsurf yapan Hoyle ilişir. O kadar heyecanlanır ki takım elbiseleri ve kösele papuçlarıyla kumsala inip Hoyle'a doğru koşmaya başlar. Salisbury, ticari manada ilk windsurf alıcısı ve daha sonra da amatör dağıtımcısı olacaktır. 1970'lerde ilk kez Pali Yeti'ni board malzemesi olarak kullanan da Schweitzer'dır. 1971'de Avrupa satışları o denli iyi rakamlara ulaşır ki şirketleşmek kaçınılmaz olur. Kendisine Amerikalı bir ortak bulamayan Schweitzer, Avrupa'ya uçar ve Hollanda firması Tenkate ile yapılan anlaşma sonucu Tenkate Windsurfing doğar. 1974 yılında 2506 windsurfer satılmıştır. Bunların 1586'sı Avrupa'da, 920'si ise Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Aynı yıllar Hawaii kıyılarının windsurferla tanıştığı yıllar olur. Hawaii'ye yüklenen windsurfer 1971 Ocağı'nda Larry Trompley'e gider. Larry Oahu'nun kuzey sahilinde windsurfer'ı daha sonra Kyra Kids adıyla anılacak bir grup sörfçüyle Steve Wilkins tanıştırır. Bu gençler daha sonra windsurf'le dalga sörfünü birleştirecek neslin ilk temsilcileri olacaklardır. Can't break that before. The gun goes, the siren goes. At the signal, it's a clear start and we're underway for race 7. Onların Oahu sahillerindeki görüntülerini fotoğraflayan Steve Wilkins, rüzgar sörfünün kitlelere yayılmasına katkıda bulunur. 1976 yazı, windsurf tarihinde belki de en ilginç senedir. O yıl Berkeley, Kaliforniya'da gerçekleştirilen Kuzey Amerika Şampiyonası'nda Mike Waltz, Hoyle'ın oğlu ve yakın arkadaşı Matt Schweitzer'ın ezeli şampiyonluğuna son verir. Maceracı kişilikli bir sörfçü olan Mike, daha sonra rüzgar sörfünü dalga borduna uygulayarak 1980'lerde Hawaii Kipa koşullarını adapte eder ve Mayu Hawaii'deki okyanus dalgalarının yüksekliğiyle ünlü bu plajdan dünyaya yayılan görüntüler sayesinde rüzgar sörfü her yerden ekstrem spor meraklılarının gönlünü çelmeyi başarır.
But the park is still flooded, so you'll see kids out there again.
Some of those kids today will be my co-hosts.
It's just like, dude, you get the best barrels ever, dude. Just like, you pull in.
Aynı yıl sörf tarihinde yukarıdaki isimlerden bile çok adı geçen Robbie Nash, freestyle'ın ilk örneklerini vermeye başlar. Yan yatırdığı sörf tahtasının kenarına basarak yarattığı seyir herkesi mest eder. 1976, Trapez'in de sörf ekipmanlarına katıldığı yıl olarak anılır. Rüzgar sörfü, 1984 Los Angeles Olimpiyatlarından bu yana savaşını olimpiyat rüzgarına karşı vermeye başladı. İşte o rüzgar savaşçılarından biri şu an bizimle.
Yine o danşı mı aşşo?
Hadi şampiyon!
Gelin bu savaşı olimpiyatlarda vermek ne demek savaşçının kendisinden dinleyelim. Milli rüzgar sörfçüsü Dilara Ural Palombo yayınımızda.
Österrike som var 62,3 poäng bak Norge. Etter forrige pulje.
Türkiye Yelken Federasyonu'nun Brezilya'nın Rio şehrinde yapılacak 2016 yaz olimpiyat oyunları için aday sporcu seçtiği Dilara Ural, Rio yolunda en büyük sınavını Umman'da verecek. Ural, Hollanda, Macaristan, Japonya, Hong Kong, Rusya ve Polonya gibi üst düzey ülkelerin takımlarıyla ve olimpiyat şampiyonu sörfçülerle antrenman yapma şansı da yakalıyor.
Hoş geldin Dilara.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Seni gördük, daha iyi olduk hatta.
Teşekkür ederim.
Dilara, iki olimpiyatta yarışmış bir sporcu olarak olimpiyat konusunda deneyimlisin. Öncelikle bize biraz olimpiyat atmosferinden bahseder misin?
Tabii ki. Olimpiyat atmosferi bir kere hiçbir yarışmaya, organizasyona benzemiyor. Çok çok daha farklı bir atmosfer gerçekten. Bir kere bütün branşlardan, bütün dünyadan, bütün kıtalardan sporcularla bir aradasınız ve aynı ortamda yemek yiyorsunuz. Özellikle ben 2016 Rio'da bunu daha fazla yaşadım çünkü olimpiyat köyünde kalmıştım ve bütün sporcularla aynı yerde yemek yiyip aynı yerde antrenman yapmıştık. Benim için çok çok heyecan verici, çok güzel bir olaydı. Bir de yaşım da çok ufaktı. Tokyo'da maalesef pandemi nedenlerinden dolayı biz çok ayrı bir yerde kaldık, bir otelde. O atmosferi yaşayamadık. Yine açılış seremonisine katılamadık, izin vermediler yine pandemi dolayısıyla. O yüzden ben böyle Rio'yu daha olimpiyat gibi görüyorum. Tokyo'yu böyle tam yaşayamadım onu ama tabii ki de iki defa olimpiyatlara gitmiş oldum.
Hazırsan kıyaslamışken o zaman ben de sana bir kıyas sorusu sorayım. 2016 Rio olimpiyatlarındaki Dilara Uralp ile 2020 Tokyo'daki Dilara Uralp arasında nasıl bir fark var sence? Sen kendini nasıl değerlendiriyorsun?
Bir kere daha çok daha fazla kendime güveniyordum. Daha tecrübeliydim. Hem yaşım gereği hem de daha fazla yarışa katılmıştım. O yüzden daha kendime güvende hissediyordum kesinlikle. Eskisi kadar tabii ki heyecan yoktu. 2016'da fazla bir heyecan vardı. Bir de yarıştığım kişiler hep çok büyüktü. Ben 20 yaşındaydım ve yarıştığım kişiler genelde 30-35'ti. Ama Tokyo'da daha böyle yaşıma yakındı. O yüzden daha rahattı.
Dilara, ben seni yakından da takip ediyorum. Ekipmanlarınla beraber o ülkeden bu ülkeye gidiyorsun. Sürekli bir yolculuk ve çalışma halindesin. En iyi Dilara'ya ulaşma isteğin dışarıya da çok fazla yansıyor. Çalışmaların nasıl gidiyor peki?
Dediğiniz gibi biz malzemelerimizle oradan oraya gidiyoruz ve yolculuklarımız normal yolculuklar gibi olmuyor. Çok daha stresli, çok daha yorucu geçiyor. Ama bir hedefim var. O yüzden bütün zorlukları en iyi şekilde aşmaya çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Şimdi yeni bir sınıfa geçtim. Ona alışma süreci bir yıl kadar sürdü. 8 kilo aldım. Hala daha almam gereken 2-3 kilolar var. Bir yandan yani çok farklı bir şey benim için. Çünkü ben 2010'dan beri milli takımdayım. Ama hiç böyle bir kilo alma derdi yoktu. Bu kadar ağırlık antrenmanı, bu kadar bir yeme yoktu. Vücudum tabii ona alışmaya çalıştı bu son bir yıl aldı. Hiç olmadığım kilolara geldim. Orada performansımı göstermeye çalışıyorum. Biraz farklı bir branş, malzemeye alışma dönemi. Ama bu bir yılın sonunda kendimi daha iyi hissediyorum. Kota yarışlarına da 1,5 yılım var daha. Hala daha vaktim var. Çalışmalarıma son gaz devam ediyorum.
Hedefim var dedin. 2024 Paris için kendine nasıl bir hedef koydun?
Şimdi 2024 Paris için ülke sayıları çok arttı. Bu yeni sınıftan dolayı hem katılımcı sayısı çok arttı hem de ülke sayısı. Yani aslında olimpiyata gitmek daha da zorlaştı diyebilirim. Bu yüzden şu an biz aslında ülke olarak ilk hedefimiz kotayı alabilmek. Yani çok ciddi kota sayısında bir şey var. Yani ülke sayısı arttı, kota sayısı aynı kaldı. Bu yüzden olimpiyata gitmek daha da zorlaştı. O yüzden şu anda ilk hedefimiz kota yarışında kota almak diyebiliriz.
Ülkenin olimpiyat oyunlarındaki yerini nasıl buluyorsun?
Yani belli branşlarda çok çok iyi olduğumuzu, sürekli kendimizi gösterdiğimizi ama belli branşlarda da biraz geride kaldığımızı düşünüyorum. Ama Tokyo bence genel olarak fena geçmedi. İnşallah Paris'te daha da iyi olur.
Belli branşlar dedin. Peki bu branşları bize sayar mısın?
Genelde işte güreşte iyiyiz. Tekvando'da iyiyiz. Boks, okçuluk çok çok iyi durumda. başka. Voleybolda da olimpiyatlara gittik. Bu da çok büyük bir başarıydı bence bir takım branşı olarak. Bu tarz branşlarda bence kendimizi bayağı bir gösterdik yani. Jimnastik.
Ya, Türkiye'nin zayıf kaldığı branşlar sence hangileri?
Bence yelkende biraz daha aşağıdayız. Yani hiçbir madalyamız yok. Çok çok çok uzun süredir.
O bahsettiğim madalya açığını sen kapatırsın umarız yelkende.
İnşallah.
Rüzgar sörfü ve yelken branşlarında çalışma disiplini olimpiyatları en iyi yansıyan ülke sence hangisi?
İsrail, İngiltere şu anda çok çok iyi durumda. Tabii birkaç tane daha sayabilirim. Ama şu anda İsrail ve İngiltere bayağı bir kendini göstermiş durumda yani.
Bu spor adına bir rol modelin var mı peki?
Rol modelim yani şu şekilde. Yurt dışındaki sporcuların hani ilk 10'da, ilk 15'te yarışan sporcuları çok yakından takip edip acaba neler yapıyorlar diye öğrenmeye çalışıyorum. Böyle belli birine böyle kitlenmiş durumda değil de böyle daha genel bakıyorum. Bizde çünkü sıralamalar sürekli değişiyor. Yarış formatlarımız biraz farklı olduğu için bir de havadan havaya da değişiyor. O yüzden böyle hep aynı kişi birinci değil de böyle ilk 10 hep değişiyor. O yüzden genel olarak onları takip etmeye çalışıyorum.
Dilara, sporcu bir aileden geliyorsun. Babanın İzmir'de bir yelken kulübü var. Daha önce yaptığımız röportajda da bu spora babanı örnek alarak başladığını söylemiştin. Peki annen yelkenle olan hikayenin neresinde yer aldı?
PNG Türkiye'deki 35. yılını kutluyor. 35. yılında da olimpik branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcuyu ve onların annelerini destekliyor.
Annem ben küçüklüğümden beri hep beni desteklemiştir. Zaten ne kadar bu sporu sevdiğimi görünce beni oradan oraya götürdü, işte derse yetiştirdi, okuldan aldı, kulübe götürdü, antrenmana. Bir de babamla olmamız tabii çok güzeldi. Ailem hep beni destekledi. Bütün yarışmalarıma geldi annem gerçekten. Hep benim yanındaydı. Yurt dışı yarışlarına bile geldiği oldu birkaç kere annemin.
Ben geçenlerde sizi beraber Amsterdam'da gördüm hatta. Yine yarıştaydınız.
Evet. Yani o çok çok çok uzun zaman sonra ilk defa geldi. Bir hafta kalacaktım ben orada. Yarışlarımız 3 gündü sadece. Denk geldi. Ben de anneme böyle bir teklif sundum. Dedim 2017'den beri belki hiç öyle bir fırsat olmuyor. Senin için de bir değişiklik olur dedim. Benim için de uzun zamandır bir değişiklik olur dedim. Sonra da geldi benimle Hollanda'ya. Çok da keyifli oldu yani.
Dilara, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
PNG'li Olimpiyat Ateşi'nde bu bölümün de sonuna geldik. Olimpik gezintimizde rüzgara karşı kafa tutanların adresindeydik. Meraklı gözlerle onları izlerken boş durmadık, bir yelkene tutunduk. Bu iş nasıl yapılır tüm detaylarıyla öğrenmeye çalıştık. Kendimizi iyi de bu kimin fikriydi demekten alıkoyamadık. 1964'lerin Pensilvanya'sına gittik. Neom'un Darby ile tanıştık. O da yetmedi, yelkenini rüzgara karşı kıran bir rüzgar savaşçısına mikrofon uzattık. Bir sonraki bölümde maceramıza başka bir olimpik salonda devam ediyor olacağız. Sitius, Altius, Fortius.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG Olimpiyat Ateşi'ni sundu.